Ayrım 11.
Soyluluk olarak yalnızca bomboş bir ekselans ünvanına ve büyük kurultaylarda bulunma hakkına sahip olan Barnobeyt dedikleri bir sürü züğürt soylu hiçbir bakanlık görevine hiçbir zaman yanaşamamıştır. Bu büyük kurultay Cenevre'deki bizim genel kurultayımız denli kalabalıktır. Ama o ünlü üyeleri bizim yalınç yurttaşlarımızdan fazla bir ayrıcalığa sahip değillerdir. İki cumhuriyet arasındaki büyük oransızlık bir yana bırakılırsa, şurası tartışma kabul etmez ki, Cenevre burjuvazisi tam anlamıyla Venedik soylu sınıfının yerini, bizim Cenevre doğumlularımız ve halkımız, kentlileri ve Venedik halkının yerini, köylülerimiz ise toprağa bağlı uyruklarının yerini tutmaktadır. Ve buna ek olarak nereden bakılırsa bakılsın bu cumhuriyet, büyüklüğü bir yana yönetimiyle bizimkinden daha aristokratik değildir. Aradaki tek ayrım ömür boyu başkanımız olmadığından onlar gibi at çekimine gereksinim duymamamızdır. Çölelerden yeteneklere, ilkellerden varsıllığa değin, her şeyin eşit olduğu gerçek bir demokraside at çekme yöntemiyle seçimin sakıncası azdır. Filancanın ya da falancanın seçilmesi hemen hiç önem taşımaz. Ne var ki daha önce de söylediğim gibi gerçek bir demokrasi hiçbir zaman var olmamıştır. Oylama ve at çekme yöntemleri bir arada olursa, askerlik görevi gibi özel yetenek isteyen yerler oylamayla, yargı işleri gibi sağduyunun, adalet duygusunun ve dürüstlüğün yeterli olduğu yerler ise at çekmeyle doldurulmalıdır. Çünkü iyi kurulmuş bir devlette bu niteliklere herkes sahiptir. Monarşi yönetimlerinde ne oylamanın ne at çekmenin yeri vardır. Monark, tüze göre hükümdar ve bakan olarak tek başına yetkili olduğundan yardımcılarını seçme hakkı da yalnız ona aittir. Abbe de Saint-Pierre, yönetimde Fransa kralına yardımcı olan kurulların çoğaltılmasını ve kurul üyelerinin oylamayla seçilmesini önerdiği zaman bu önerisinin yönetim biçimini de değiştireceğini göremiyordu. Geriye halk meclislerinde oy verme ve oy toplama yolları üzerinde konuşmam kaldı sanırım. Fakat Roma'daki siyasal düzeneğin tarihçesi benim bu konuda koyabileceğim tüm ilkeleri belki daha iyi açıklayacaktır. 200 bin kişilik bir kurulda kamusal ve özel işlerin nasıl ele alındığını biraz ayrıntılı biçimde görmek akıllı bir okuyucu için yabana atılır bir şey değildir. 4. Bölüm. Roma'daki komitiyalar. Elimizde Roma'nın ilk zamanlarıyla ilgili hiçbir sağlam belge yok. Hatta bu konuda anlatılan şeylerin çoğu da büyük olasılıkla uydurma. Dipnot. Romulus sözcüğünden geldiği iddia edilen Roma adı Yunancadır ve güç anlamına gelir. Numa adı da Yunancadır ve yasa demektir. Roma kentinin ilk iki kralının yapacakları işleri böylesine uygun düşen adları önceden almış olmalarını neye yormalı? Tarihin genellikle en aydınlatıcı bölümü olan ve halkların oluşumunu anlatan bölüm ise eksikliği en çok duyumsanan bölüm. Yaşadığımız deneyimler imparatorluklarda devrimlerin oluş nedenlerini öğretiyor her gün bize. Fakat artık yeni yeni halklar oluşmadığı için nasıl oluştuklarını ancak varsayımlara dayalı sanılarla açıklayabiliyoruz. Yerleşmiş uygulamalar en azından bunların bir kaynağı olduğunu gösterir. Ucu bu kaynaklara değin uzanan ve en yetkili kişilerin desteklediği, en sağlam kanıtların doğruladığı geleneklerin en güvenilir gelenekler olarak kabul edilmesi gerekir. Dünyanın en özgür ve en güçlü halkının en yüksek erki nasıl kullandığını araştırırken izlemeye çalıştığım ilkeler işte bunlar. Roma'nın kuruluşundan sonra yeni gelişmeye başlayan cumhuriyet, yani Albinler ve Sabinler ile yabancılardan oluşan kurucu ordusu, 3 sınıfa ayrıldı ve bu bölünmeden ötürü de bunlara tribus dendi. Tribus, Latince kabile demek. Bu tribusların her biri 10 kuriyaya, her kuriya da dekoryalara ayrıldı. Her birinin başında da kurion ve dekurion adı verilen biri geçirildi. Ayrıca her tribustan senturya adı verilen 100 süvarilik ya da şövalyelik bir birlik çıkarılıyordu. Anlaşılacağı gibi küçük bir kent için pek de zorunlu olmayan bu bölümler başlangıçta yalnızca askeriydi. Fakat öyle görünüyor ki bir çeşit büyüklük güdüsü küçük Roma kentini dünya başkentlerine yaraşır bir düzen kurmaya çok önceden yöneltiyordu. Bu ilk bölünmeden ötürü çok geçmeden bir sakınca çıktı ortaya. Albinler, Ramnes ile Sabinler, Tatienses aynı durumda kalırlarken yabancılar, Luceres sınıfı yeni yabancıların katılımıyla sürekli büyümeyi sürdürdü ve öteki ikisini gölgede bıraktı. Servius'un bu tehlikeli haksızlığa bulduğu Umar, bölükleme ilkesini değiştirmek ve ırklara dayanan ilkeyi kaldırıp onun yerine her tribusun kentte oturduğu kesime dayalı bir bölükleme getirmek oldu. Tribus sayısını 3'ten 4'e çıkardı. Bunların her biri Roma tepelerinden birinde oturuyor ve oturduğu tepenin adını taşıyordu. Servius o günkü eşitsizliğe Umar bulurken ilerisi için de eşitsizliği önlemiş oldu. Bu bölüklemenin yalnız yerlere göre değil, insanlara göre olması için de bir mahalle halkının başka bir mahalleye geçmesini yasakladı. Bu da ırkların birbirine karışmasını önledi. Ayrıca eski 3 süvari senturyasının mevcudunu 2 kat arttırdığı gibi bunlara 12 tane daha ekledi. Ama hep eski adlarını korumak koşuluyla. Bu yalınç ve iyi düşünülmüş umar sayesinde şövalyeleri halktan ayırma işini halkta homurdanmalara neden olmadan tamamladı. Bu 4 kent tribusuna Servius 15 tane daha ekledi. 15 kanton da kırsal alanda yaşayan kimselerden oluşturuldukları için bunlara kırsal tribuslar dendi. Bunların ardından bir o sayıda tribus daha kuruldu ve Roma halkı 35 tribusa ayrılmış oldu. Bu sayı cumhuriyetin sonuna değin değişmedi. Bu kentsel ve kırsal tribus ayırtlamasından yani tefrikinden dikkate değer bir sonuç doğmuştur. Sonuç dikkate değerdir çünkü bir başka örneği yoktur ve Roma hem törelerinin korunmasını hem imparatorluğunun genişlemesini buna borçludur. Kent tribuslarının kısa zamanda hak etmedikleri bir güce ve üne kavuştukları ve kırsal tribusları gölgede bıraktıkları sanılabilirse de bunun tersi olmuştur. İlk Romalıların kır yaşamına nedenle düşkün oldukları bilinir. Bu sevgi onlara kırsal ve askeri çalışmaları özgürlükle bağdaştırmış ve sanatı, zanaati, entrikayı, varsıllığı ve köleliği adeta kentlere sürmüş olan o bilge kurucularından kalmadır. Roma'nın tüm ünlü yurttaşları köylerde yaşayıp tarımla uğraştıklarından cumhuriyetin dayanıklarını kırsalda aramak alışkanlık olmuştu. En saygıdeğer patriçular böyle davrandığı için herkes de buna rağbet etti. Köylülerin çalışmayla geçen yalınç yaşamlarını Romalı burjuvaların aylak ve miskin yaşamlarına yeğledi. Kentte umarsız bir emekçiden başka bir şey olmayan adam tarlada çalıştığında saygın bir yurttaşa dönüşüyordu. Varro bizim yüce ruhlu atalarımızın onları savaş zamanlarında savunan, barış zamanlarında besleyen bu güçlü ve yürekli insanları yetiştiren yuvaları köylerde kurmuş olmaları boşuna değildir der. Plinius da kırsal tribusların onları oluşturan insanlardan ötürü saygı gördüklerini, horlanmak istenen miskinlerin ise aşağılama anlamına kent tribuslarına gönderildiğini söylüyor açıkça. Sabiyalı Apinus Claudius yerleşmek üzere Roma'ya geldiğinde büyük saygı gördü ve bir kırsal tribusa yazdırıldı. Bu tribus daha sonra onun soyadını aldı. Azat edilen köleler de hiçbir zaman kır tribuslarına değil kent tribuslarına girerlerdi hep. Ve tüm cumhuriyet dönemi boyunca bu azatlı kölelerden herhangi birinin yurttaşlık hakkını elde etse bile devlette yüksek bir oruna geldiği görülmedi. Çok iyi bir ilkeydi bu ama uygulamada öylesine ileri gidildi ki sonunda değişiklik yapıldı ve düzen kuşkusuz bozuldu. Önce sensörler yurttaşları bir tribustan ötekine akıllarına isteyince aktarma yetkisini sahiplendiler ve çoğu yurttaşın istediği tribusa üye olmasına izin verdiler. Bu izin kuşkusuz hiçbir iyi yanı olmadığı gibi sensörlüğün elinden en önemli yetkilerinden birini almış da oluyordu. Dahası büyüklerin ve güçlülerin hepsi kırsal tribuslara yazıldığı ve yurttaşlık hakkı kazanan azatlı köleler de ayak takımıyla birlikte kent tribuslarında kaldığı için genelde tribusların ne yer ne toprak bakımından bir anlamı vardı artık. Birbirlerine öyle karışmışlardı ki kimin hangi tribusun üyesi olduğunu kayıtlara bakmadan anlamı olanağı kalmamıştı. Öyle ki tribus sözcüğü gerçek anlamını yitirip kişiselleşti. Daha doğrusu bir düşleme yani fantaziye dönüştü. Buna ek olarak daha ulaşılabilir nitelikteki kent tribusları komityalarda çoğu zaman daha güçlü durumdaydılar. Ve bu komityaları oluşturan ayak takımının oylarını satın almaya kalkacak denli alçalanlara devleti sattılar. Kuryalara gelince devletin kurucusu her tribustan 10 kurya çıkardığı için o zamanlar kent duvarları ardına kapanmış durumdaki tüm Roma halkı 30 kuryaya ayrılmış oldu. Dipnot. Bilinen en eski Roma kent devletinde toplumsal örgütlenme aile ile başlıyordu. Tüm haklara sahip diyebileceğimiz, tüm haklara sahip yurttaşlara patrici yani patrisyonun çoğulu denirdi ve bu patrisi ailelerinden aralarında kan bağı olanlar gens denilen bir çeşit klanlar oluştururlardı. 10 genslik topluluklara kurya adı veriliyordu. Bunların ortak mülkleri ve tanrıları vardı. Kuryaları toplumsal olduğu denli yerel siyasal gruplaşmalar olarak görmekte olucudur. 10 kuryanın bir araya gelmesiyle bir tribus oluşuyordu. Söylencenin ve geleneğin Servius Tullius'a bağladığı değişikliklere değin Roma'da yaşayan halk 3 tribusa ayrılmıştı. Buna göre Roma halkı Etruskçe, Ramnes, Tities ve Luceres adlı 3 tribus ile 30 kurya ve 300 gensten oluşuyordu. Roma kent halkı kamuyu ilgilendiren konuları Comitia Curitata yani Kuryata meclisinde görüşüp karara bağlardı. Comitia Centuria yani Centuria Meclisi oluşturuluncaya değin yalnızca patrisyuların katıldığı, sınırlı haklara sahip Pleb yurttaşların ise katılmadığı komitya kuruyata, bu nedenle tam bir halk meclisi değil idiyse de Jean-Jacques Rousseau'nun sözünü ettiği bu en eski Roma'nın yasama ve yürütme erkine sahip tek meclisiydi. Ve en ilginç özelliği de uyguladığı oylama yöntemiydi. Adından da anlaşıldığı üzere kurye birliklerinden, yani 30 kuryadan oluşan komitya kuryata da her kuryanın bir oyu vardı. Mecliste ele alınan işler lehte ve aleyhte oy veren kuryaların sayısına göre karara bağlanırdı. Bununla birlikte oturumlara tüm haklara sahip her yurttaş, yani tüm patrisyolar katılırdı. Ama onların bu katılımı kendi kuryalarını oluşturmak içindi. Onu temsil etmek için değil. Çevirmen. Her kuryanın kendi tapınağı, tanrıları, görevlileri, rahipleri ve Compitalia adı verilen bayramları vardı. Bu bayramlar sonraları köy tribuslarınca benimsenen Paganalia adlara benziyordu. Servius tribusların sayısını 4'e çıkardığında bu 30 sayısı 4 tribusa eşit olarak bölünemeyeceğinden onlara dokunmak istemedi. Tribuslardan bağımsız kalan kuryalar da Roma halkının ayrı bir bölümünü oluşturdular. Fakat ne kırsal tribuslarda ne de bunları oluşturan halkta kuryaların sözü bile edilmedi. Çünkü kuryalar baştan başa sivil bir kuruma dönüşmüşlerdi ve asker toplamak için başka bir düzen kurulmuştu. Bu yüzden de Romulus'un ordu birlikleri anlamını yitirmişti. Dipnot. Başlangıçta Roma ordusu kentteki 3 tribustan toplanan askerlerden kurulmuştu. Dolayısıyla da yalnızca patrisyolardan oluşuyordu. Devlet geliştikçe asker gereksiniminin yalnızca patrisyolardan giderilmesi olanaksızlaştı. Ve varsızlaşmış pleblerden de yararlanma yoluna gidildi. Önce askerlik ve vergi ödevlerinde başlayan patrisyus, pleb eşitliği daha sonra yurttaşlık haklarının tümünü kapsayacak biçimde genişledi. Patrisyus olsun, pleb olsun tüm halk, varsıllık düzeylerine göre 5 bölüye ayrıldı. Her bölüye belli fakat ayrı sayıda senturya, yani 100 kişilik süvari ya da piyade birliği çıkartma yükümlülüğü getirtildi. Kent içindeki tribus, yani tribus urbana sayısı 3'ten 4'e çıkarıldı. Kent dışındaki halk da 17 tribusa ayrıldı. Tribuslar kabile ve aşiret birliği olma özelliklerini yitirip yerelleştiler. Pleblere yüklenen vergi verme ve askerlik yapma ödevlerinin siyasal haklarla beslenmesi gerektiğinden patrisyolarla pleblerin ayrımsız katıldıkları yeni bir meclis, yani Comitia Centuriata, Centuria Meclisi oluşturuldu. Kent dışında yüzler, yani Centuria olarak toplanan bu meclis, tüm halkın siyasal istencini ortaya koyduğu gerçek yasama meclisi işlemini yerine getirdi. Fakat Comitia Curiata da Centuria Meclisi'nin yanında varlığını giderek azalan etkisi ve işleviyle bir zaman daha sürdürdü. Çevirmen. Her yurttaş tribuslardan birine kayıtlıydıysa da herhangi bir kuryaya üye bulunmayanlar da çoktu. Servius önce ikisiyle hiçbir ilgisi olmayan üçüncü bir bölükleme daha yaptı. Ve bu üçüncüsü yarattığı etkilerden ötürü en önemlisi olmuştur. Servius tüm Roma halkını 6 sınıfa ayırdı. Bunu yerlere ve insanlara göre değil, mal mülke göre yaptı. Öyle ki ilk sınıflar varsıllardan, son sınıflar yoksullardan ve orta sınıflar orta hallilerden oluşuyordu. Bu 6 sınıf senturya denilen 193 alt bölüye ayrılıyordu. Bu senturyalar sınıfları öyle dağılıyordu ki birinci sınıf tek başına yarıdan çoğu elinde tutuyor, son sınıf ise tek bir senturya oluşturuyordu. Bu durumda sayıca en az olan sınıf en çok senturyaya sahip oluyor ve sonuncu durumdaki sınıf ise sayıca Roma halkının yarıdan fazlasını oluşturduğu halde tek senturya sayılıyordu. Dipnot. 100 kişilik senturyalar halinde asker veren 6 sınıf vardı. Birinci bölükte ya da sınıfta en zenginler yer alıyordu ve bunlar tüm donanımları kendilerinden olmak üzere 18 senturya süvari ve 80 senturya ağır piyade, yani toplam 98 senturya veriyorlardı. İkinci, üçüncü ve dördüncü bölüklerin her biri 20'şer, beşinci bölük ise 30 senturya hafif piyade veriyordu. Bu 5 sınıfında altına düşen ve sınıflar dışı kabul edilen yoksullardan 5 senturya alınıyordu. Yani toplam 193 senturya. Bunlardan dördünü demirci, marangoz ve benzeri gibi zanaatkarlar, beşincisini ise yeri yurdu olmayan ve proletarya denen katman oluşturuyordu. Halk kendisine neden böyle bir biçim verildiğini anlamasın diye Servius işe askeri bir hava vermişti. İkinci sınıfa zırh ustalarından 2 senturya, dördüncü sınıfa da silah ustalarından 2 senturya koydu. Sonuncu sınıfın dışında her sınıfta gençlerle yaşlıları birbirinden ayırtladı, yani tefrik etti. Yani askerlik yapmak zorunda olanlarla yaşlarından ötürü yasalarca askerlik dışında tutulanları bir tutmadı. Bu ayırtma ise sık sık nüfus sayımı yapılmasını, varsıllığı temel alan ayırtmadan daha çok zorunlu kıldı. Servius ayrıca halk toplantılarının Campus Martius'ta yapılması ve askerlik çağındaki herkesin bu alana silahlarıyla gelmeleri koşulunu koymuştu. Sonuncu sınıfta aynı genç, yaşlı ayrımını yapmamasının nedeni, bu sınıfı oluşturan aşağı katmandan halka, yurtları uğruna silah taşıma onurunun tanınmamış olmasıydı. İnsanın yuvasını savunma hakkı elde etmesi için önce yuvası olmalıydı. Günümüzde kralların ordularını başarıyla parlatan sürüyle baldırı çıplağın içinde herhangi bir Roma askeri birliğinden tekme tokat kovulmayacak bir tek kişi gösterilemez. Hem de askerlerin özgürlüğün savunucuları durumunda oldukları bir dönemde. Bununla birlikte bu sonuncu sınıfta proletaryalar ile Capite Kense adı verilen de birbirinden ayırtlanmıştı. Proletaryuslar tümüyle sıfıra tüketmiş değillerdi ve devlete en azından yurttaş, hatta sıkışık zamanlarda asker veriyorlardı. Hiçbir şeyleri olmayan ve kelle hesabıyla adamdan sayılanlarsa büsbütün yok sayılıyordu. Bunlara görev verme lütfunda bulunan ilk kişi Marius'tur. Dipnot, Caius Marius, İsa'dan önce 157-86, Romalı general ve siyasi adamıdır. Burada bu üçüncü bölüklemenin iyi mi kötü mü olduğuna karar vermeksizin şunu söyleyebilirim ki, bunu uygulanabilir kılan tek şey ilk Romalıların yalınç töreleri, çıkarcı olmayışları, tarımı sevmeleri, tecimi ve kazanç tutkusunu küçümsememeleridir. Günümüzde hangi halk o yiyip bitirici açgözlülüğü, kaygılı ruhu, dalavereleri, durdurak bilmeyen devingenliği, ardı arkası kesilmeyen yazgısal devrimleriyle böyle bir kurumu 20 yıl tüm devleti allak bullak etmeden yaşatabilir? Şunu da kesinlikle unutmamak gerekir ki, bu kurumdan daha da güçlü olan töreler ve sensörlük, Roma'da kurumun kötü yanlarını düzeltti ve varsıllığıyla fazla gösteriş yapan kimi kişiler kendilerini yoksullar sınıfına sürülmüş buldular. Tüm bunlar gerçekte ortada 6 sınıf varken neden ısrarla 5 sınıftan söz edildiğini anlamamızı kolaylaştırıyor. Ne orduya asker veren ne de oy vermek üzere Mars alanına adam gönderen ve Cumhuriyet'te hemen hiçbir işe yaramayan 6. sınıf hesaba çok az katılıyordu. Dipnot, Mars alanına diyorum, komityalar, sentriyolar halinde burada toplanırdı. Öbür iki durumda ise halk ya forumda ya da bir başka yerde toplanırdı. Ama o dönemde Capite Kensilerin etkileri birinci sınıf yurttaşlar ölçüsündeydi, sözleri de geçiyordu. Roma halkının ayrıldığı çeşitli bölükler işte bunlardı. Şimdi de bunların meclis toplantılarındaki etkilerini görelim. Yasa uyarınca düzenlenen bu toplantılara komitya denirdi. Olağan toplantı yeri Roma kent alanı ya da Campus Martius'tu. Toplantı hangi biçim altında yapılması istenmişse ona göre şu üç attan birini alırdı. Comitia Curiata, Comitia Centuria ve Comitia Tributa. Curialar komityasını Romulus, Centuriolar komityasını Servius, Tribuslar komityasını halk tribunusları kurmuştu. Komityalar dışında hiçbir yasa onaylamadığı ve hiçbir yüksek devlet görevlisi seçilmediği ve bir Curia'ya, Centuria'ya ya da Tribus'a kayıtlı olmayan hiç kimse bulunmadığı için hiçbir yurttaş da oy hakkından yoksun kalmazdı. Ve Roma halkı gerek tüzel gerek edimsel olarak gerçekten egemendi. Komityaların yasaya uygun biçimde toplanmaları ve toplantılarda alınan kararların yasa gücünde olabilmesi için üç koşulun gerçekleşmesi gerekiyordu. Birincisi, komiteyi toplantıya çağıran orun yani makam ya da yüksek görevli bu iş için gerekli yetkiyle donanmış olmalıydı. İkincisi, toplantı yasanın izin verdiği günlerden birinde yapılmalıydı. Üçüncüsü, kehanetler toplantı için elverişli olmalıydı. Birinci koşulun nedenini açıklamaya gerek yok. İkincisi bir düzen sorunu. Örneğin komite toplantıları kutsal günlerde ve pazar kurulduğu günler yapılamazdı. Çünkü işlerini görmek için Roma'ya gelen köy insanının toplantı alanında geçirecek zamanı yoktu. Senato üçüncü koşulu kullanarak gururlu ve kabına sığmayan kıpır kıpır bir halkı dizginliyor, dik başlı tribunusların coşku ve tutkularını gerektiği gibi yumuşatıyordu. Ne var ki tribunuslar bu sıkıcı engelden kurtulmanın çeşitli yollarını bulmuşlardı. Komityaların kararına sunulan işler yalnızca yasaların kabulü ve yöneticilerin seçimi değildi. Roma halkı yönetimle ilgili en önemli işlevleri kendi elinde topladığı için Avrupa'nın yazgısını bu toplantılarla yönlendiriyordu. Ele alınan konuların çeşitliliğinden ötürü toplantılarda halkın karar vereceği konulara göre çeşitli biçimler alıyordu. Bu çeşitli biçimler konusunda bir yargıya varmak için onları karşılaştırmak yeter. Romulus kuryaları kurarken senatoyu halk, halkı da senato aracılığıyla dizginlemeyi ve bu arada tümünü birden denetim altına almayı düşünmüştü. Böylece patrisyulara bıraktığı gücü ve varsıllığı halka sayısal üstünlük sağlayarak dengelemiş oluyordu. Fakat yine de monarşinin ruhuna uygun olarak patrisyulara buyrukları altında olan Siliyenlerin, Siliyens Roma ailesi içinde saltık yetkinin simgesi olan babanın oğlundan sonra ve kölesinden önce gelen yanaşmalar. Bu insanlar gerek fetihler ve istilalar gerek ekonomik nedenlerden ötürü haklarını kısmen yitirmiş ve hizmet etme yükümlülüğü ile aile reisinin koruması altına girmiş kimselerdir. Roma tüzesinde özel bir statüleri vardı. Çevirmen. Silenlerin sahip olduğu oy çokluğu aracılığıyla daha büyük yararlar sağladı. Bu hayranlık uyandırıcı Patricius Cliens kurumu gerek siyasa gerek insanlık açısından bir başyapıttır. Ve bu kurum sayesindedir ki Cumhuriyet'in ruhuna böylesi aykırı olan Patricialık ayakta kalabilmiştir. Dünyaya bu güzel örneği verme onuru yalnız Roma'ya aittir. Bu uygulamanın kötüye kullanıldığı görülmedi ama onu izleyen de hiç olmadı. Bu kuryalar düzeni krallar döneminde Servius'a değin ayakta kaldı ve sonuncu Tarquinius'un krallığı meşru sayılmadığından krallık dönemi yasalarına, onları öteki dönemlerin yasalarından ayırt etmek için genel olarak leges curiata denmiştir. Dipnot. Eski Roma'nın krallık döneminde kimi birbiriyle akraba olan tam 7 kralın Tarquinius adını taşıdığı görülür. Servius Tullius'un damadı olan Tarquinius Superbus'un Tarquinius'ların sonuncusu ve krallık döneminin son kralı olduğu söylenir. Çevirmen. Cumhuriyet döneminde kuryalar hep 4 kent kuryasıyla sınırlı tutulduklarından ve yalnızca Roma'daki ayak takımını içerdiklerinden ne patrisyaların başında bulunan senatoya uygun düşüyorlardı ne de kendileri pleb olmakla beraber varlıklı yurttaşların başında bulunan tribunuslara uygundular. Bu nedenlerle de gözden düştüler ve öylesine değersiz sayıldılar ki komitya kuryataların yapmaları gereken şeyi kuryaların bir araya gelen 30 liktoru yapar oldu. Halkın senturyalara bölünmesi aristokrasiye öylesine uygun düşüyordu ki komitya senturyata adını taşıyan ve konsülleri, sensörleri ve öteki fil dişi koltuklu magistratusları seçen senturyalar meclis toplantılarına senatonun neden her zaman baskın çıkmadığı ilk bakışta anlaşılamaz. Dipnot. Eski Roma'da ilk magistratuslar fil dişi koltuklarda otururlardı. Gerçekte tüm Roma halkının bölündüğü 6 sınıfı oluşturan 193 senturyadan 98'i 1. sınıfa girdiği ve oylar senturya başına bir oy üzerinden hesaplandığı için bu 1. sınıf oy sayısı bakımından tek başına tüm öteki sınıflara üstün geliyordu. 1. sınıftaki tüm senturyalar söz birliği ettiler mi oy toplama işlemi sürdürülmezdi bile. Azınlığın aldığı karar çoğunluğun kararı yerine geçerdi ve denebilir ki senturya meclisi toplantılarında işler oy çokluğuna göre değil para çokluğuna göre sonuçlanırdı. Fakat bu aşırı yetki iki yoldan yumuşuyordu. Birincisi genel olarak tribunusların ve hemen her zamanda pleblerin pek çoğunun zenginler arasında bulunması